Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 12. Ayrım. O gece soğuk ve karanlık sokaklar yağan yağmurla sırılsıklamdı. Nilüfer yatak odasının geniş penceresinin yanına giderek perdeleri aralayıp ıssız sokağa baktı. İçi titredi genç annenin. Acaba biricik evladı şu anda neredeydi ve ne yapıyordu? Boğazına bir şeyler düğümlenir gibi oldu. Bugün Alp'in kaçırılışının 3. günüydü ve oğlundan en ufak bir haber alınamamıştı. Acılı yüreği bir kere daha burkuldu. Çocuğu kaçırıldığı andan beri bir hayalet gibi dolaşıyordu evin içinde. Polis çaresiz kalmış, araştırmalar hiçbir olumlu sonuç vermemişti. Fidye talebi ise gelmemişti. Başını soğuk cama yaslayıp düşüncelere daldı. Alp yaşıyor muydu acaba? Herhangi bir para talebiyle karşılaşmadıklarına göre, yoksa çocuğunun menfur ve sapık emellerini alet etmek için mi kaçırmışlardı? Bu olasılık genç kadını daha da ürkütüyordu. Polis dahil konuştuğu herkes, kaçırılışın fidye talebi için gerçekleştirildiğini düşünüyordu. Ama öyleyse neden şimdiye kadar kimse aramamıştı? Bir an küçük oğlunun şehrin uzak ve ücra bir köşesinde ırzına geçirilerek boğulmuş bir şekilde basit bir çöplükteki cesedini görür gibi oldu. Az kaldı bir çığlık yükselecekti ağzından. Bu tip görüntüler sık sık gözünün önüne geliyordu şu son 2 günde. Bakışlarını ıslak sokaktan alamadı. Yaşıyor olsa bile herhalde perişan haldeydi Alp. Uysal, muti ve sakin bir çocuktu. Ama tanımadığı hoyrat yabancıların yanında şimdi ne kadar çaresiz olmalıydı zavallı yavrucak. Başını çevirip yatağa girmeye hazırlanan kocasına baktı. Sonra hayretle bir gerçeği fark etti. Acı ne olursa olsun hayat devam ediyordu. Emre kendisini süzdüğünü fark etmemişti henüz. Çok soğukkanlı bir adamdı Emre. Üzüldüğü muhakkaktı. Ama bugün sanki hayatını kökten bozan bir şey olmamış gibi işine gitmeyi bile başarmıştı. Bunu nasıl becermişti acaba? Nasıl olur da iş yerinde tüm olanları unutarak veya unutmuş görünerek işleriyle meşgul olabilirdi? Aklı almıyordu. Bir de kendini düşündü. O uğursuz sabahtan beri aklında sadece oğlu vardı. Yemekten içmekten kesilmiş. Sadece ayakta kalabilmek için günün belirli saatlerine biraz kestirebilmişti. Yine de hayatın devam ettiğini kabullenmek zorundaydı. İşte bu gece, yani Alp'in evde olmadığı 3. gece, o da yatağına girmek üzere odasına çekilmişti kocasıyla beraber. Uyumaya hazırlanıyorlardı. Bir ara kocasının kendisine baktığını gördü. "Ne var Nilüfer? Bir şey mi oldu?" diye sordu Emre. Genç kadın başını salladı. "Yok bir şey." "Hadi sevgilim, yat ve uyumaya çalış. Sen de perişan haldesin." İşte gerçek buydu. Zavallı oğulları bilinmeyen bir yerde, belki acılar içinde kıvranırken onlar sıcak yuvalarında, her zamanki rahat yataklarında uyumaya hazırlanıyorlardı. Nilüfer perdeleri çekip yatağa yaklaştı. Belki şuurlu değildi ama nedense kocasının sakin tavırlarını hınçla karşılıyordu. Yatağa oturdu, nazarlarını başucundaki komodinin üzerinde duran telefona dikti. Neden çalmıyordu acaba? Neden oğlundan bir haber iletmiyordu ona? Nazarlarını reseptörden alamadı. Ama yorgun ve bitkin bir edayla fısıldadı kocasına. "Artık dayanamıyorum Emre. Ümidimi yitirdim. Korkarım oğlumuzu kaçıranların niyeti bizden para koparmak değil." Emre çoktan yatağa girmişti. Karısı kayrolanın öteki yanında kenara ilişmiş, dalgın nazarlarını telefon ahizesine sabitlemiş, hareketsiz duruyordu. Oda sıcak olmasına rağmen geceliğinin tam örtemediği sırtı sanki buz kesmiş gibi ürperiyordu. Ona yeterince moral veremediğini düşündü genç adam. Başındaki problem öylesine büyüktü ki Nilüfer'e gereken ihtimam ve anlayışı gösteremediğini kabullendi. Uzanıp karısının çıplak omzunu kavradı. "Hadi yatağa gir," diye fısıldadı. "Sana söz verdiğimi unutma. Oğlumuzu geri getireceğim. Şimdiye kadar verdiğim her sözü tuttuğumu hatırla ve bana güven." Nilüfer hafifçe hıçkırdı. Bu farklı bir durum Emre. Hem de çok farklı. Bana güvenmiyor musun? Güvenmek istiyorum. Ama aradan 3 gün geçti. Ve en ufak bir ses seda çıkmadı. Emre yatağın içinde doğrulup karısına arkadan sarıldı. Dudaklarını Nilüfer'in çıplak omzuna kondurdu. Sonra o da kısık sesle mırıldandı. Çıkacaktır sevgilim. Mutlaka çıkacaktır. Şu sıra yapacağımız tek şey sabırla beklemek. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Dayanamıyorum. Biz böyle rahat rahat yatarken Alp'in ne durumda olduğunu düşünmek kanıma dokunuyor. Belki haklıydı karısı. Ne var ki? Kadınlar asla erkekler gibi sabırlı ve metanet sahibi olamıyorlar. Beklemeyi bilmiyorlardı. Karısını kolların arasında anlayışla sıkmaya devam etti. Alp yattığı ufak portatif karyolada gözlerini açtı. Metruk deponun içi oldukça karanlıktı henüz. Gözlerini kırpıştırdı, etrafına bakındı. Küçük aklıyla sabah olduğunu anladı. Duvarın tepesinde kağıt örtülmüş, İki ensiz pencereden günün ilk ışıkları sızıyordu. Çekinerek yastıkta başını çevirip yan taraftaki portatif karyolada yatan kadına baktı. Artık hepsini isimleriyle tanıyordu. Ona Mine diyorlardı. Fena bir insan sayılmazdı. Kendisine iyi davranıyordu. Ama asla bir Dürdane abla gibi değildi. Battaniyesine sıkı sıkıya sarılmış uyuyordu. Horlamıyor ama aralanmış dudaklarının arasından derin nefesler veriyordu. Gözleri deponun daha uzak tarafındaki diğer karyolaya kaydı. O boştu. Yatak dağınık ve adam içinde yoktu. Gözleriyle deponun içini taradı. Hayri'yi göremedi. O da zararsız birine benziyordu. Ama asıl sevmedikleri sabah ve akşamları depoya gelen diğer ikisiydi. Hasan ve Ökkeş denen adamlar. Hafifçe başını yastıktan kaldırdı. Hayri neredeydi acaba? Yoksa gitmiş miydi? Onu uyandıran asıl nedeninin çişi olduğunu anladı. Tuvalete gitmeliydi. İlk gün kendisini tuvalete hep Mine götürmüştü. Ama daha sonra çişi gelince kendisine gitmesine izin vermişlerdi. Bacaklarını karyoladan aşağıya sarkıttı. Birkaç saniye sessiz ve ürkerek etrafına bakınmaya devam etti. Deponun içi buz gibi soğuktu ve ufak elektrikli ısıtıcı yeterince hararet vermiyordu. Çıplak ayaklarına, ufak botlarına giymeye çalıştı Alp. Kadın hala uyanmamıştı. Derin bir uykudaydı. Tuvalete gitmeliydi. Ama depodaki yalnızlık, ilk defa küçük çocuğun beyninde buradan kaçıp kurtulma şansının olup olmadığı düşüncesini getirdi. O büyük demir kapının her zaman kilitli olduğunu biliyordu. Gündüzleri bile depo içeriden kilitleniyordu. Ayağa kalktı. Niyeti, İlerideki ufak tuvalete gitmekti. Çok yadırgamıştı o tuvaleti. Çünkü daha önce hiç Alaturk'u helal görmemişti. Ve Mine'nin kendisini ilk defa tuvalete götürdüğü sırada şaşkınlığı karşısında gülümsemesini unutamıyordu. Önce direnmiş, burası tuvalet değil diye tutturmuştu. Kadın onu zar zor ikna edebilmişti. Sessiz adımlarla tuvalete doğru ilerledi. Ama yolun tam orta yerinde durdu. Küçük beyni hızla çalışmaya başlamıştı. Acaba buradan çıkıp gidebilir miydi? Dönüp yatakta uyuyan kadına baktı. Sırtı kendisine dönüktü. Gözlerini uyuşturup demir kapıya baktı bir daha. Yarı karanlık ortamda anahtarın kilidi üzerinde olup olmadığını göremedi. Korkuyordu ama buradan kaçması için bir şans geçmişti eline. O kilidi çevirebilir miydi acaba? Ya da kapıyı açarsa çok gürültü çıkar mıydı? Kadın çıkan sesi mutlaka duyardı. Fakat Mine iyi bir insana benziyordu. Kendisine hep sevecen davranmıştı. Zararsızdı o. Acaba neredeydi? Evinden çok uzaklarda mı? Bir kamyonetin arkasına tıkıp uzak bir yere götürmüşlerdi kendisini. Küçük beynirle bir muhakeme yürüttü. En az babasının fabrikası kadar uzak bir yere. Sokakta mutlaka insanlar vardır. Kendisine yardım edecek kişiler. Kaçırıldığını söylerse yardım ederlerdi. Çişi de çok gelmişti. Yerinde kararsız kıvranırken birden tuvaletin kapısının açılmasıyla irkildi. Gözleri irileşti. Hayır denen adam pantolonun kemerini yerleştirerek dışarıya çıkıyordu. Çocuk adamın sokağa değil tuvalete gittiğini ancak o zaman anlayabildi. Bir an göz göze geldiler. Günaydın ufaklık. Nereye? Tuvalete mi? Alp nedense utanarak başını salladı. Çişin mi geldi? Hadi git et. Ben çıktım. Oğlan Hela'ya doğru koştu. Hayri yanından geçerken onun sarı saçlarını okşamıştı. Tir tir titriyordu Alp. Adamı birden karşısında görünce yüreği ağzına gelmişti. İçeriye girip kapıyı sıkıca kapattı. Hayri uyuyan kadına bir göz attı. Uykusu derin olmalıydı. Çocuğun usulca kalktığını duymadığı gibi konuşmalardan da uyanmamıştı. Onun hafif meşrep biri olduğunu daha ilk görüşte anlamıştı. Tilkinin kapatması olduğunu da tahmin etmişti ama Sedat ona güvendiğine göre yine de sağlam bir ayakkabı olmalıydı. Sedat güveniyorsa mesele yoktu. Hayri bu saatten sonra uyuyamazdı. Gidip ispirto ocağını yaktı, çay yapmak için demliği üzerine yerleştirdi. Sonra çayı beklemeden ilk sigarasını tüttürdü. İlk nefesi ciğerlerine çekerken durum muhakemesi yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra Hasan'la Ökkeş damlarlardı. Sedat ise 3 gün içinde sadece 2 kere gelmişti. Acaba dışarıdaki gelişmeler ne merkezdeydi? Hayri yavaş yavaş huzursuzlanmaya başlamıştı. Galiba olaylar Tilki'nin söylediği gibi pek rahat ve kolay olmayacaktı. Çocuğu kazasız belasız kaçırmışlardı ama asıl işin zor yanı şimdi başlamıştı. Burada hiç tanımadığı insanlarla çok az konuşuyordu. Zaten fazla konuşkan bir insan değildi. Ama düşünecek çok zamanı oluyordu. Acaba Sedat Keskin ailesiyle irtibat kurmuş muydu? Bir ara Sedat'ın da tasarladığı plan hakkında kendisine çok az bilgi verdiğini hatırladı. Başka şartlar altında olsa asla bu işe bulaşmazdı. Ama karısının ameliyatı ve kızının yaklaşan düğünü için bir şeyler yapmak zorundaydı. Alp Hela'dan çıkarken düşüncelerinden sıyrıldı. Artık olacakları beklemek zorundaydı. O sabah şubedeki odasında karanlık saatlerde girmişti başkomiser Fikret. İlk gözüne çarpan şey masasının üzerindeki kabarık dosya oldu. Koltuğuna çöküp dosyaya bir göz attı. Bu Emre Keskin'in iş yerinden çıkardığı işçilerin dosyasıydı. Kısaca bir göz attı. 25 kişi mevcuttu dosyada. Yani potansiyel zanlı 25 yeni isim. Yüzüne ekşitti. Asla emin olamayacağı 25 suçlu adayı. Bu meselenin en zor yanı adayları birer birer inceleyerek elemine etmekti. Bunun hiç de kolay olmadığını iyi bilirdi başkomiser. Tahkikatlar uzayabilir, çoğu zaman işten çıkarılan işçiler en son gösterilen ikametgahlarından ayrılarak bazen başka bir adrese, bazen de şehir dahi değiştirerek çok uzaklara giderlerdi. İşçilerin araştırılması için yeni bir ekip kurması gerekecekti. Aslına bakılırsa elindeki listede pek bir anlam ifade etmiyordu. Keskin ailesine işçilerden birinin garezi varsa mutlaka işten çıkarılması da şart değildi. Pekala bu menfur kaçırılma olayını halen yanında çalışan adamlardan biri de tezgahlamış olabilirdi. Fikret koltuğunda arkasına yaslanıp sıkıntılı bir şekilde burnunu kaşıdı. Bu onun bir nevi tikiydi. Sıkıldığı anlarda sık sık tekrarladığı bir hareket. Sigarasından derin bir nefes çekti. Evet, potansiyel zanlı adayı çok fazlaydı. Hatta şu ana kadar akıllarının köşesine bile gelmeyen kimseler olabilirdi bunlar. Ama karşılaştığı her olayda olduğu gibi o her zaman sağduyularına ve meslekteki deneyimine güvenirdi. Böyle olaylarda asli faillere daima yol gösteren, yardımcı olan veya fikir veren tanıdık çevreden biri çıkardı. %80 bu böyleydi. Emre Keskin'in gösterdiği dosyayı eliyle itti. Adamcağızdan o dosyayı kendisi istemişti fakat bir yararı olacağını pek sanmıyordu. Buna karşın evin personeliyle ilgili dosyayı yeniden önüne çekti. Kapağını açıp listedekileri yeniden incelemeye başladı. Aralarında daha derinini araştırmayı gerektiren kişiler vardı. Saat 9.30'a doğru olay yeri inceleme grubunun gönderdiği raporu incelerken önemli bir noktayı atladığını fark etti. Dosyada çocuğu kaçıranların şüpheli kamyonete bindiği işini gören bir semt sakininin de ifadesi vardı. Ama o şahidin tarafından sorgulanması yapılmamıştı. Belki dikkati çekmeyen veya şahit tarafından önemi atfedilmeyen bir noktayı yakalarım diye ümitlendi. Ne de olsa o kişi direkt görgü tanığıydı. Odasına giren muavini Mehmet Yurda Döne ilk soruyu yapıştırdı. Telefonlardan bir haber var mı?
Yok amirim. Dinlemeye devam ediliyor. Ama aranan telefonların çoğu geçmiş olsun niteliğinde. Kaçıranlardan ses seda yok. Hiçbir istek gelmedi henüz.
Fikret tekrar burnunu kaşıdı. Dördüncü günün sabahına girmişlerdi. Artık birilerinin aileyle temasa geçmesi gerekiyordu. İlk defa yanılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Yoksa bu bir fidye olayı değil miydi? Sıradan bir sapın marifeti olabilir miydi? Daha sonra hayır diye homurdandı içinden. Kaçırılma olayı organize bir işe benziyordu. Yanılmasına olanak yoktu. Kaçırılan çocuk servis arabasındaki en zengin ve ünlü birinin oğluydu. Onu seçmelerinin başka bir nedeni olamazdı. Zaten cinsi sapıklar emellerini tatmin için uzun uzun planlanmış organize teşebbüslere başvurmazlardı. Hele hele mektep kapısının öylesine kalabalık olduğu bir yer ve saatte asla bu işe kalkışmazlardı. Ayrıca o tür eylemlerin suçlusu genellikle tek kişi olurdu. Oysa bu olayda en az iki fail vardı. Tabii onlara yardımcı olan, bilgi veren gizli şerikleri hesaba katmazsak diye düşündü. Yerinden kalkarken, yürü, gidiyoruz dedi muavine. Nereye gidiyoruz amirim?
Levent'e, şu görgü tanığını bir de ben dinlemek istiyorum.
Hangisini efendim?
Muammer Bozoğlu.
Muavin ismi çıkaramamıştı.
Kimdi o?
Toparlayamadım başkomiserim.
Bak, sen de atlamışsın.
Olay yerinin raporunda çocuğun kamyonete bindirilişini gören biri daha var.
İfadesi alınmamış mı?
Alınmasına alınmış ama bir de ben dinlemek istiyorum adamı.
12. ayrımın sonu, sayfa 118, devamı 13. ayrımda.